bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri Berna Moran İletişim Yayınları 1. Baskı 1999 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan İhsan Acar İstanbul Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı Kürsüsü'ndeki eleştiri derslerinden derlenmiş olan Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, yalnız bu konuyla ilgili üniversite öğrencilerinin değil, eleştirmenlerimizin de bütün edebiyatçılarımızın da okumaları gereken değerli bir el kitabıdır. Çünkü kitabın konusuna değin, bütün kuramlarla eleştiri yöntemleri bir arada derli toplu verildiğinden, bildiğimizi sanıp da bütünüyle bilmediğimiz, hiç bilmediğimiz, az bildiğimiz ya da parça pürçük bildiğimiz edebiyat kuramlarını, eleştiri yöntemlerini yetkin bir sistematikle sunulmuş olarak bu kitapta buluyoruz. Kitap, anlatılan konuları açıklamak için Türk edebiyatından örnekler verildiği bölümlerde çok daha ilginç olmaktadır. Önsöz İngiliz Dili ve Edebiyatı Kürsüsü'ndeki eleştiri derslerini böyle bir kitap halinde çıkarmamızın başlıca nedeni, bugün Türkiye'de bu konuya gösterilen ilgiye rağmen edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerindeki yayınların yok denecek kadar az olmasıdır. Oysa üniversite içinde olsun, üniversite dışında olsun, edebiyat üzerindeki konuşmaların, tartışmaların ve eleştirilerin ayıklanmamış sorunlar ve açıklanmamış kavramlarla dolandığı bir ortamda, ortaya sürülen düşünceler çoğu kere bulanıklıktan kurtulamıyor. Bundan ötürüdür ki, edebiyat kuramlarını inceleyip açıklamak, eleştiri yöntemlerini gözden geçirmek ve bazı sanat sorunlarını çözmek değilse de açıklığa kavuşturmak, özellikle edebiyat öğrencileri için yararlı olacak gibi geldi bize. Ne var ki kuramlar ve yöntemler çok çeşitli. Sanat nedir veya daha sınırlı olarak edebiyat nedir sorusuna yüzyıllar boyu türlü cevaplar verilmiştir. Bunları değişik ilkelere göre tasnif etmek mümkün, tarih sırasına göre öznelci veya nesnelci, bilgisel veya duygusal olmalarına göre ve bunun gibi. Bu kitapta kullanılan tasnif şu ilkeye dayanıyor. Bir sanat olayında rol oynayan dört unsur vardır. Sanatçı, eser, okur ve bunların içinde bulunduğu dış dünya, toplum. Bazıları sanatı sanat yapan özellikleri eserin dış dünya ile olan ilişkilerinde bulur ve bir aynaya benzetir sanat eserini. İnsanı, hayatı, toplumu yansıtan bir aynaya. Bazı kuramlarsa sanatçıda ararlar sanatın sırrını. Bunlara göre duyguların anlatımı, ifadesidir sanat. Yine başka bir takım kuramlar dış dünyayı ve sanatçıyı değil de okuru alırlar ön plana. Bu defa sanatın özü okurda, dinleyicide, seyircide uyandırdığı estetik zevk veya heyecanda aranır. Nihayet sanatın özünü, eserin başka şeylerle ilişkisinde değil de, doğrudan doğruya eserin kendisinde arayan biçimci kuramlar var. Bunlara göre sanat eserini diğer yapıtlardan ayıran özellik, sanat eserlerine özgü bir yapıdır. Kitabımızda bu dört ayrı sanat anlayışına örnek olacak ana kuramları seçtik ve bunların sanatın özüyle işlevi konusundaki iddialarını açıklamaya çalıştık. Gerçi başka kuramlar da vardır. Ama öyle sanıyoruz ki Bunlar sözünü ettiğimiz dört tutumdan birine uyar ve incelediğimiz kuramlardan birinin biraz değişik bir şeklidir. Eleştiri yöntemlerini de yine dış dünyaya, sanatçıya, okura ve esere dönük yöntemler olarak ele aldık. Bunlardan bazıları zaten bu kuramların getirdiği yöntemlerdir. Bazıları ise her ne kadar belli bir kurama bağlı sayılmazlarsa da ilgilerinin doğrultusu onları yukarıdaki tasnife elverişli kılmaktadır. Yalnız şunu söyleyelim ki bu yöntemlerin her birini ayrıntılarıyla incelememiz bu kitabın sınırları içinde imkansızdı. Olsa olsa ana çizgilerini ortaya koymak, esere bakış açılarını belirtmek ve eksik yanlarına kısaca işaret etmekle yetinmek zorundaydık. Unutmamak gerekir ki bu kitap, edebiyat kuramlarına ve eleştiri yöntemlerine bir giriş olmaktan öte bir iddia taşımıyor. Edebiyat ve hakikat ile estetik yargılar bölümleri daha önce Yeni Dergi'nin Mart ve Aralık 1965 sayılarında yayımlanmıştır. Bu makaleler ufak tefek değişikliklerle elimizdeki kitaba alınmışlardır. Berna Moran, İstanbul, 1972. Dördüncü baskıya önsöz. Bu kitabın ilk baskısının çıktığı tarihten bu yana 8 yıl geçmiş. Bu zaman süresince gözüme çarpan eksiklikleri gidermek için bazı bahisleri yeniden yazmak ve yeni bazı bahisler eklemek gereğini duydum. Kitabın yazıldığı yıllarda edebiyatta yapısalcılık Fransa'nın sınırlarını aşmış değildi. Daha sonra diğer ülkelere de atlayarak yaygınlaştı. Bundan ötürü bu yeni baskıda yapısalcılığa kısa bir bölüm ayırmak gerekti. Onunla yakın ilişkileri olan Rus biçimciliğine de. Ayrıca son yıllar içinde ülkemizde edebiyat kuramları ve eleştiri konusunda makale ve kitap yayımının arttığı da sevindirici bir gerçek. Bunların arasından kitabımızda da ele alınan konularla ilgili olanları bu baskının kaynakçasına eklemeyi yararlı gördüm. Berna Moran, 1981. Altıncı baskıya önsöz. Kitabın bu baskısında da bazı değişiklikler yapmak bana gerekli göründü. Yapısalcılık ve Rus biçimciliği bölümlerini genişleterek yeniden yazdım, örnekleri çoğalttım. Son yıllarda alımlama estetiği gittikçe önem kazandığı için bu kuramı da tanıtmak amacıyla okur merkezli kuramlar kısmını yeniden düzenlemek gerekti. Buna karşılık düşündüm ki 15 yıl öncesine oranla önemi azalmış sayılabilecek kimi bahisleri kısaltmak yerinde olacaktır. Böylece kitabın 1972'den bu yana konumuzda görülen gelişmelerin gerisinde kalmamasını sağlamaya çalıştım. Tabii kitabın hacminin ve sınırlarının izin verdiği oranda. Berna Moran, 1988. Sekizinci baskıya önsöz. Kitabın bu sekizinci baskısı sanırım bir dördüncü önsözü gerektiriyor. Çünkü edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemlerine durmadan yenilerinin eklendiğini görüyoruz. Bu olguyu göz önüne alarak kitaba iki bölüm eklemenin yerinde olacağını düşündüm. Bunlar J. Derrida'dan kaynaklanan ve yapısalcılık ötesinin temel görüşlerinden birini oluşturan yapı sökücülük, deconstruction kuramıyla feminist eleştiri kuramını anlatan bölümler. Son zamanlarda okur kavramına ilişkin görüşlerin değişmesi ve okura yönelik kurumların önem kazanması da okur merkezli kuramlar bölümünün genişletilmesini gerekli kıldı. Bunların dışında kitabın eskimesini önlemek için geçmiş yıllarda yazılmış bölümleri gözden geçirerek bazı kısımlarını kısaltmak, bazı yerlerini yeniden yazmak ve bazılarına yine eklemeler yapmak zorunluluğunu duydum. Berna Moran, 1991. Birinci kısım. Birinci bölüm, yansıtma kuramı 1. Sanat nedir sorusuna verilen ilk cevap, hiç değilse Batı'da sanatı bir yansıtma, benzetme ya da taklit olarak görme eğilimiydi. Sanat eserlerinde gördüğümüz doğadır, insandır, hayattır ve sanatçı eserinde bize bunları yansıtır. Bir ayna tutar dünyaya sanki. Platon'un devlet diyaloğunda Sokrates, Glaukon'a ressamın yaptığı işi anlatmaya çalışırken, "İstersen bir ayna al eline, dört bir yana tut. Bir anda yaptın gitti güneşi, yıldızları, dünyayı, kendini, evin bütün eşyasını, bitkileri, bütün canlı varlıkları" diyerek, ressamın yaptığı işin dünyaya bir ayna tutmak olduğunu söyler ve biraz aşağıda şairin de ressamdan farklı olmadığını belirtir. Tragedya şairinin de yaptığı bu değil mi? Benzetme değil mi onun yaptığı da? Sanatı bir yansıtma olarak görmek, yüzyıllar boyu devam etmiş ve zamanımıza kadar gelmiş bir kuramdır. Bu görüşü savunanların sık sık başvurduğu ayna benzetmesi de, düşüncelerine ışık tutan açıklayıcı bir benzetmedir. Lucas de Heere, 16. yüzyılda Van Dyck'ın resimlerini överken diyor ki, "Bunlar ayna. Evet, resim değil, ayna bunlar." Leonardo da Vinci de resimle ayna arasındaki benzeyişe işaret eder. Eğer yaptığınız resmin, doğada konu olarak seçtiğiniz nesnelere tam benzeyip benzemediğini anlamak istiyorsanız, bir ayna alın ve bu nesnelerin orada nasıl yansıdığına bakarak aynada gördüğünüzü resminizle karşılaştırın. Sanat eserini aynaya benzetmek yalnız resim sanatı için söz konusu değildi. Sokrates'in dediği gibi, şairin yaptığı da bir yansıtmaydı. Yunan şairi Simonides'in, "Resim sessiz bir şiir, şiir konuşan bir resimdir" sözü de eleştiri tarihinde sık sık rastladığımız bir fikri dile getirir. Ayna benzetmesini 18. yüzyılda Dr. Johnson edebiyat için kullanır ve Shakespeare'i överken, okura hayatı doğrulukla yansıtan bir ayna tuttuğunu söyler. Daha zamanımıza yaklaşırsak, başka örneklerde bulabiliriz. Stendhal, Kırmızı ve Siyah'ta aynaya benzetir romanı. Yol boyunca gezdirilen bir aynadır roman. Bölüm 13. Marksist Plehanov için de edebiyat ve sanat hayatın aynasıdır. Bizde de örneğin Recaizade Ekrem, Araba Sevdası'nda yazdığı ön sözde, hikaye ve romanın birer ibret aynası olduğunu söyler. Bütün bu sanatçıların, eleştiricilerin ve düşünürlerin paylaştıkları bir anlayış, sanatın en önemli özelliğinin doğayı, insanı, hayatı, kısaca gerçekliği yansıtmak olduğudur. Sanat ile gerçeklik arasında daima bir ilişki bulunmakta ısrar edilmesine şaşmamak gerekir. Çünkü ne de olsa sanatla insan, doğa ve hayat arasında sıkı bağlar vardır. Gel gelelim, nasıl bir gerçekliği yansıtır sanatçı? Gerçeklik nedir? Bu sorulara verilen cevaplar farklıdır. Yansıtılan gerçeklik kavramı, yazar, düşünür ya da estetikçiler için başka başka anlamlar taşımıştır, elbet. Bundan ötürü bu öğretiyi açıklamak bir bakıma gerçeklik kavramına verilen anlamları belirtmektir. Genellikle gerçekliği yansıtma deyince, belli başlı üç görüşle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Birincisi, sanatın görüngüyü olduğu gibi, yüzey gerçekliği yansıttığı düşüncesidir. İkincisi, geneli, tümeli ya da özü yansıttığını söyler. Nihayet sonuncusu da sanatın ideal olanı yansıttığına inanır. Ama ortaya atılan yansıtma kuramlarını iki döneme ayırmak doğru olur. Çünkü 18. yüzyılın ortalarına kadar ileri sürülenler aynı geleneğin çizgisi üzerine yerleştirilebilir ve daha çok Aristoteles'in çeşitli yorumları olarak ele alınabilirler. 19. yüzyıldan bu yana ise yansıtma kuramı biraz daha başka bir kılık altında ve doğrudan doğruya Aristoteles'ten hareket etmeksizin ileri sürülmüştür. Bundan ötürü ilk önce 18. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemde yansıtma kuramının belli başlı üç şeklini inceleyelim. Sanat, görüngü dünyasını yansıtır. Sanatçının şu gördüğümüz dünyayı, buradaki nesneleri, insanları, elinden geldiğince onlara sadık kalarak yansıttığına ya da yansıtması gerektiğine inanır bu kuram. Doğalcı olan bu anlayışa göre, sanatçı bize hayatı ya da hayatın bir parçasını, bir yönünü, bir kesitini olduğu gibi sunar. Yüzeysel bir gerçekliğin kopyasıdır eser. Bu basit yansıtma, benzetme anlayışının eski Yunan'da yaygın olduğu anlaşılıyor. Hepimizin bildiği hikayeler vardır bu konuda. İsa'dan önce 5. yüzyılın sonlarında resimleriyle ün salmış olan Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış ve üzümler öylesine gerçek gibi duruyorlarmış ki kuşlar gelip yemeye kalkışmışlar. Bundan dolayı övüldüğü zaman Zeuxis üzülerek, "Çocuğun resmini daha iyi yapabilseydim, kuşlar ondan korkardı," demiş. Aynı çağda yaşayan Parhosius'un yaptığı bir perde resmiyle rakibi Zeuxis'i aldattığı ve gerçek perde sandırdığı bilinen hikayelerdendir yine. Resmin de, edebiyatın da özü ya da ideali değil de görüngü dünyasını, duyular dünyasını yansıttığı inancında olduğu için Platon'u birçok bakımlardan bu kuramın temsilcisi olarak inceleyebiliriz. Sanatla ilgili sorunlara ilk kez ciddiyetle eğilen Platon'un sanat kuramı tutarlı bir sistem değildi. İon, şölen, devlet, Phaidros, sofist, Kratilos ve kanunlar gibi diyaloglarında sanat hakkında bazen birbirini tutmayan fikirlere rastlamamızın bir nedeni de herhalde Platon'un fikirlerini zamanla değiştirmiş olmasıdır. Ne ki biz burada edebiyat ile ilgili görüşlerini inceleyeceğimizden tartışmalara sebep olmuş müzik, heykel, mimari ile güzellik arasındaki bağlara değinen bazı sorunları bir yana bırakacağız. Bizi ilgilendiren edebiyat olduğu içindir ki bu kitapta Platon'un kuramını, yansıtılanın görüngü dünyası olduğunu ileri süren bir kuram olarak inceliyoruz. Eğer Platon'un estetiğinin bütünü söz konusu olsaydı, bu kuramdan ayrıldığı yerler üzerinde durmamız gerekirdi. Platon'un görüşlerini incelerken başlıca iki ana soruya eğileceğiz. 1. Edebiyatın özü nedir? 2. Edebiyatın etkisi nedir? Platon'un bu sorulara verdiği cevapları araştırmadan önce, felsefesinin temel düşüncesini hatırlamalıyız. Platon, göreceliğe, relativizm inanmış, sofistlerin aksine kesin bilgiye susamış bir adamdı. Değişmeyen, insandan bağımsız, mükemmel bir gerçekliğin varlığını kanıtlamaya çalıştı. Böylece durmadan değişen duyu dünyasına karşılık, ancak düşünceyle kavranabilen değişmez bir idealar, formlar dünyasına inandı. Bilindiği gibi Platon'un felsefesinde asıl gerçeklik duyularla değil de zihinle kavranılabilen idealar, formlar dünyasıdır. Bizim gördüğümüz, beş duyumuzla algıladığımız şu maddesel dünya, ağaçları, denizleri, insanları, hayvanları, evleriyle ancak bir kopyadan, mimesisten ibarettir. Bunlardan her birinin bir ideası vardır ki asıl gerçek olan odur. Durmadan değişen, daima oluş halinde bulunan duyu dünyası hakkında sağlam ve kesin bir bilgiden söz edemeyiz. Gerçek bilgi, değişmeyen ideaların bilgisidir ve bundan ötürü filozof da ancak aklın objesi olabilen idealar dünyasını kendine bilgi konusu olarak seçer. Kendisi bir taklit, yansıtma, mimesis olan bu duyular dünyasının bir kısmı unsurlar, hayvanlar, bitkiler, insanlar ve bunun gibi Tanrı tarafından, bir kısmı ise binalar, aletler, eşyalar ve bunun gibi insanlar tarafından meydana getirilmiştir. Ama gerçeklik derecesi bir kopyanınkinden de aşağı olan şeyler vardır. Tanrı'nın eserleri arasında yalnız doğal nesneler yoktur. Bir de bunların yansıları vardır. Parlak yüzeylerde, örneğin suda, nesnelerin yansımaları gibi. Bunlara Platon, eidola, görüntü, imaj diyor. Eidolaların gerçeklik derecesi büsbütün azdır. Duyular dünyasının kendisi, ideaların bir kopyası olduğu için gerçeklikten bir derece uzaklaşmıştır zaten. Eidolalarsa, duyular dünyasındaki nesnelerin kopyaları olduğu için, idealların kopyasının kopyasıdır. Sanata gelince, resimde, şiirde, eidolalar gibi duyular dünyasındaki nesnelerin, insanların yansılarıdır. Bundan ötürü Platon, sanatın yansıtma, mimesis olduğunu söyler. Mimesis, Platon'u Batı dillerine çevirenleri ve Platon'u inceleyen felsefecileri çok uğraştırmış bir sözcüktür. Türkçede de tam karşılığını bulmak imkansız. Çünkü Platon'un bu sözcüğün tam ve kesin bir anlamı yok. Kullanıldığı yere göre anlam bazen genişler, bazen daralır ve Türkçede bunların hepsini aynı sözcükle karşılayamayız. Biz burada mimesis'e karşılık yetersiz olduğunu bile bile yansıtma sözcüğünü kullandık. Çünkü bizi ilgilendiren özellikle edebiyattır ve edebiyat eserinde dünyanın, insanların, hayatın yansımasından söz etmek taklitten daha uygun göründü bize. Neyi yansıtır sanatçı?